Evet, Paint Tarayan'ın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Okan, bugün yanımda Okan var. Okan hoş geldin.
Hoş bulduk Kubilay'cığım, merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, yoğun bir dönem geçiriyorum. Biliyorsun işte 1 Temmuz itibariyle mekanlar açılıyor. Ben de arkadaşlar podcastler dışında daha podcastlerden para kazanmaya başlayamadığımız için daha doğrusu bu spor sektöründe para kazanmaya gelir kan edemediğimiz için Tekirdağ'da yerel bir pub'ın işletmeciliğini yapıyorum. Yoğun bir dönem bizim için şu an. Çünkü insanlar yıllar sonra biraz daha rahat bir şekilde, daha aşılı bir şekilde ve saat sınırının ıvır zıvırın olmadığı şekilde mekanlara gelecekler. Biz de işte ilk 3 güne, ilk 4 güne etkinlik koyduk. Onun için işte mekanın yenilenmesidir, ışığıdır, elemanıdır falan filan bayağı bir koşturmalı dönem oluyor. Hatta biliyorsun ki bu yanındaki saat nekliğini araya ayarlayana kadar bayağı uğraştık. Hatta Cem abiyle bir türlü denk getiremedik falan filan. Normalde Cem abi de olacaktı. Bir türlü denk getiremedik yani.
Evet, ilk gazimizi verdik. İlk gazimiz Cem abi oldu.
Ama yani, bu gazilik benim yüzümden ya. Ben denk getiremedim.
Yani bu tabii bu biliyorsunuz aşılama iyice hızlandı. Sonunda diyelim olması gerektiği gibi ve senin de işlerine yansıyacak inşallah. Çünkü sen yaklaşık bir senedir dükkan açmayan, evde işte podcast kaydedip YouTube videoları çeken normal biriydin son bir senedir. Ama şimdi senin de işlerin açıldı, artık seni yoğun bir dönem bekliyor. Yani buna alışmamız lazım bizim de. O eski günlerine dönmen lazım senin de. Gayet normal bu işte birimizin müsait olamama veyahut da gün gelecek belki de şeyden yoğunluktan program çekemeyeceğimiz zamanlar olacak. O yüzden bunlar gayet normal. Bu arada bana da bir gönderme yaptığını hissettim orada.
Evet. Sana bir gönderme yaptım. Şöyle. Yani böyle yoğunluklarımız, böyle tatlı yoğunluklarımız olsun ama bizim için Paint Tarayan'a da boşaltma üstü de ayrı. Yeri ayrı. Çünkü burası için bizim için bir hobi. İnşallah yakında bazı arkadaşlarımız gibi hobilikten işe döner bu şey. Podbas'ın ne diyeyim, iletişim mi diyeyim, yorumculuk mu diyeyim artık ne dersek buna. Bu keyfi ben de yani herkes sanıyor hani pub işletmek güzel şey falan. Tabii ki de güzel yanları var ama insan sevdiği şeylerle iç içe olması daha bir güzel. İşimden memnun değilim diyemem, memnunum. Valla o da bir yere kadar yani, her şey değişiklik lazım. Ona hobinle beraber para kazanmak en iyisi diyelim. Ve bu konuda topu sana atayım. Belki sen basın açıklaması yaparsın daha sonra ama daha biz program giriş yapmadan önce bu konuda biraz topu sana atayım. Söylemek istediğim bir şey var mı, insanları bilgilendirmek istediğin?
Yani o zaman ilk bilgilendirmeyi burada yapayım. Twitter'da bir çok üstü kapalı bir bilgilendirme yapmıştım. Arkadaşlar zaten uzun zamandır içli dışlı olduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'nün basın tarafında işe başladım. Ya başlayacağım umarım. Anlaşmaları yaptık. Her konuda anlaştık. Ve artık Kasımpaşa Spor Kulübü'nde ben de bir basın danışmanı, basın sorumlusu olarak uzun zamandır Ciner Medya'da sürdürdüğüm görevimi bundan sonra Ciner Medya adı altında Kasımpaşa'da devam ettireceğim. Umarım hakkımda hayırlısı olur. Çünkü spor medyasında uzun zamandır bulunmayı istiyordum ve açık söyleyeyim Paint Tarayan gibi programlar da buna çok öncü oldu. Buradan BOS'a da teşekkür ederim. Zaten Twitter'dan ettim. Benim için umarım hayırlısı olur. Yani herkes de hayal ettiği mesleğe devam ettirir. Ben hayal ettiğim mesleğe sonunda ulaşabildim. Umarım seni de bir gün aramızda görürüz Okan.
İnşallah inşallah. Ben de bir açıklama yapayım o zaman. Arkadaşlar ben de yakında Phoenix Suns'ın temsilcisi olarak bir yana inşallah o günleri de görürüz hep beraber.
İnşallah canım deyip konuyu pek uzatmam. 5 dakika olmuş muhabbetimiz. Hemen NBA'ye giriş yapalım diyorum ben.
Evet en güzeli.
Biz kendi gündemimize dönelim. Abi dün gece bir maç oynandı ve Phoenix Suns finallerinin ilk takımı oldu. Hani gayet de hak ettiler, sezon başından beri söylüyoruz. Çok güzel bir takımları var ve çok oturaklı bir takımları var. Geçen sezon playofflarda bu Bubble'la 8'de 8 yapmalarına rağmen playoff'a kalamamışlardı. Bu sezonda o 8'de 8'den sonra ben devam edeceklerini düşünüyordum ama finale kadar kalacaklarını düşünmüyordum. Abi finale kaldılar. Sen ne düşünüyorsun? Chris Paul, Devin Booker, Phoenix Suns.
Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Tanrı oyun kurucuyu yarattı. Yani Chris Paul ya zaten söylemiştim yani en sevdiğim oyunculardan bir tanesi ve Phoenix'e gelirken de Abi yani bu sezon öncesi programlarımızı insanlar hatırlarsa veya sezon içinde konuştuğumuz zamanları sadece Chris Paul'un başlık olduğu programlarımızı hatırlarsalar, Chris Paul apayrı bir dünya. Yani NBA tarihinin belki de en iyi guardlarından bir tanesi. Ki istatistiksel olarak da öyle gözüküyor. Ve bu adam 16 sezondur hiçbir final görememişti. Ta ki gerçekten küçük bir LeBron olabildi ve bir sisteme sahip. Yani o dağınıklıktan konuşuyor. İşte New Orleans'ta tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte Houston'da işte James Harden'ın biraz arkasında kaldı. İşte ne bileyim Oklahoma falan filan. Kariyerindeki takımlar genellikle dağınık takımlardı. Yani güçlü adamlar olsa bile o sistemin içinde ilerleyemiyorlardı. Ama Phoenix Suns böyle değildi. Phoenix Suns Chris Paul gibi bir süperstarın yanında, Devin Booker gibi bir potansiyel NBA lideri, DeAndre Ayton gibi belki son zamanlarda çıkan en iyi uzunlardan bir tanesi ve kendini buldu daha çok. İşte Cameron Payne, Joe Crowder falan filan, Michael Wright, yani Pookie yan pançalarla bütünleşmiş bir Phoenix Suns'ı buldu. Koç da bir nevi öyle. Zaten Chris Paul'un eski koçu.
Monty Williams.
Phoenix Suns, evet. Yani Phoenix Suns bu finale gelmeyi hak etti abi. Yani sezon başından beri hak etti. Sezonun içinde de Utah'la beraber invesini hiç bozmayan, sakatlıklar, eksiklere rağmen kalitesinden ödün vermeyen bir takım görüntüsündeydi. Ki Chris Paul'dan Batı finalinde bayağı bir yoksul kalmalarına rağmen hani sadece Chris Paul'a bağlı kalmadıklarını da gösterdiler. Zaten geçen sezonun dediğim gibi Bubble'ından beri Phoenix Suns, Phoenix Suns'ını gösterdi. Ve hak ettikleri seviyeye ulaştıklarını düşünüyorum. Yani şu an Bucks Atlanta eşleşmesini konuşacağız ama oynadıkları oyun olsun, gösterdikleri zihniyet olsun, Chris Paul olsun. Yani şampiyonluğun en büyük favorisi de onlar yani. Öyle gözüküyor şu an. Yani net konuşulmaz, erken konuşulmaz ama çok büyük takımlar eldiler. Vura vura geldiler. Potansiyel finalistlere ezdiler yani. Hiç fire vermediler. Yani Doğu'dan artık Atlanta'da, Milwaukee'de çok iyi takımlar ama yani Phoenix Suns'taki o ışık, o oyun yapısı, o skorerlik, o şut dengesi, işte rebound gücü, boyalı alan gücü. Zaten komple bir takım olduğunu yine tekrarlıyorum. Sezon başından beri söylüyoruz. Ya bunu gösterdiler abi. Bunu göstererek finale geldiler. Belki de şampiyon olacaklar yani. Sen ne düşünüyorsun Phoenix konusunda?
Kesinlikle abi. Hani sezon başında biliyorsun bir şey yapmıştık, sıralama yapmıştık seninle. Ben Phoenix'i 4. sıraya, yanlış hatırlamıyorsam sen de 6. sıraya koymuştun.
Evet.
Phoenix'i ikimiz de sezon başı programlarında buraya gelip abi finale kadar kalabileceğini tahmin etmiyorduk. Çünkü devasa iki tane takım vardı. Batı'da devasa 4 takım. Doğu'da zaten Doğu ilgilendirmiyor ama Doğu'yu da değerlendirmiş. Orada devasa 2-3 tane takım saymıştık. Phoenix'in finale kalıp işte finalde de finalin en büyük şampiyonluk adayı olabileceği hiç kimsenin aklına gelmiyordu. Ama sezon başlarında bu Lakers'ın geçirdiği tarihsiz sakatlıklar ve Phoenix'in, yani bunu sadece Lakers'a veyahut da başka takıma bağlamayacağım. Phoenix gerçekten harika bir performans sergiledi ve geçen sezon Bubble'da kaldıkları yerden devam ettiler. Senin de dediğin gibi Chris Paul, yani zaten iyi bir kadroları vardı. Sezon başı 36 yaşındaki adama 40 milyon dolar verilir mi sözünü dinlemeden gözlerini kapatıp Chris Paul'a güvendiler ve Chris Paul'u takıma kattılar. Chris Paul'un yanında Devin Booker gibi, yani Chris Paul bence kariyerinde ilk defa yeteneklilikten kastım disiplinli ve yetenekli birileriyle oynuyor. Çünkü James Harden, işte Clippers zamanlarında Blake Griffin, DeAndre Jordan'la oynadı. Yani büyüktü, yani Chris Paul kariyerinin belki de en çok yani sevildiği takımda oynuyor. Yani böyle abi olarak işte baba figürü olarak görüldüğüne eminim yani Phoenix'te. Bir de kariyerine başladığı koç Monty Williams'la beraber finale çıktılar. Yani çok özel bir serüveni var Phoenix, Chris Paul'un Phoenix Suns'ta. Ama diğer parçalara baktığımız zaman Jay Crowder olsun, Cameron Payne olsun, Dario Saric olsun, işte DeAndre Ayton'la Devin Booker konuşmaya gerek yok. Yani müthiş bir kadro. Yani ilk 5, bench, çizikleri set, half space oyunları, yarı saha oyunları, müthiş bir takım kurdular ve Batı'da ilk turda Lakers'ı elediler. İkinci turda Denver'ı süpürdüler. Yani ben Jamal Murray sakatlanmasaydı benim en büyük şampiyonluk, Batı'da Lakers'ı elendikten sonra en büyük şampiyonluk favorim Jamal Murray olurdu. Ama Jamal Murray
olur diye... Efendim? Lafını bakma. Hani Jamal Murray olmasa bile Denver'ı süpürmek çok zor bir şey abi.
Kesinlikle. Hani Nikola Jokic gibi bir yani normal sezon MVP'si ki normal sezon ne yaptığını hepimiz izledik. Gibi bir, öyle saçma sapan bir adamı hiç maç kazandırmadan 4-0 süpürmek çok büyük bir olay. Zaten 4-0 süpürken iki tane Los Angeles takımını deleyip finali hak ettiler. Yani fazla üzerinde oturup da aman aman şöyle böyle deyip övmelik bir şey yok. Zaten izleyenlerin herkes izleyen herkes övüyordur Phoenix'i. Müthiş bir takımları var. Şu anda şampiyonluğun bence doğudan gelecek takıma bağlı olmakla beraber iki takımda da favori ama iki takımın da oradaki finaldeki tepkisine bağlı bir şekilde final serisi izleyeceğiz. Phoenix'in final serisini izleyeceğiz. Ben Phoenix'in şampiyon olmasını istiyorum. Yani, tabii sen şimdi doğuya geçeceğim. Orada bir tane takım var. Senin için büyük ihtimalle orada bir duygusal bağ var ama ben Phoenix'in şampiyon olmasını istiyorum.
Ya abi Phoenix'in şampiyon olmasını ben de istiyorum. Yalan yok. Ama sen doğuya geçerken ben geçeyim. Öyle sana topu atayım. Şimdi son olarak Phoenix'te şunu söyleyeceğim. Phoenix abi iyi bir mimar değil ama çok iyi bir iç mimar düzenlemiş. Yani mimar dış iskeleti çizmiş. Yani bu Wright'ın da iç mimar işte Chris Paul'la, Cole Crowell'la falan çok iyi işlemiş bu takımı. Yani sezon başından beri gördük bunu. Finallerde de göreceğiz diyorum ben. Ve sen top atmadın ben top atayım abi. Doğu'da da çok bambaşka bir mücadele var. Şimdi insanları ben görüyorum Twitter'da falan diyor ki işte bu sezon NBA bitti. İşte Lakers elendi, Brooklyn elendi falan filan hani Clippers elendi, şey elendi. Hani kim kaldı NBA'de yani diyorlar şu an final oynayan yani çok umursamıyoruz falan diyorlar da alakası yok abi. Bu sezon sezon başından beri hep tekrarladık. Pandemi sezonu diyoruz biz buna. Öyle bir isim vermiştik. Pandemi sezonu bütün yıldızların hatta yıldızları bırakın oyuncuların bambaşka performans sergilediği bir sezondu ki hani All-Star seçimlerinde bile ulan buraya hani 12 kişi aldık ama yani burası yani 30 kişi 40 kişi hak ediyor denildi. Ki öyleydi bu. Hatta şu 4-5 takım hariç herkes playoff hak ediyordu. Herkese o iyi oynuyordu. Öyle bir sezondu. Öyle bir sezonun finali de yani finalleri de gene dişli takımları gene yana gelen 4 tane daha çok işte genç süperstarlara sahip olan ve senelerdir planlama içerisinde olan takımlarla geldi. Clippers hariç. Çünkü Clippers daha çok hani iki süperstarın üzerine çevrildiği bir oyun vardı. Onun için elendiler zaten bir tanesi eksilince. Atlanta ve Milwaukee'de bu planlamanın bir tanesi süperstar planlaması. Antetokounmpo üzerine kurulan. Belki de bundan sonra NBA tarihinin en oyuncularından bir tanesi olacağı gibi düşünülen bir isim. Diğeri de işte Trae Young, John Collins, Bogdanovic, Kevin Huerter, Cam Reddish, DeAndre Hunter. Yani böyle bütün genç oyuncularla harman edilmiş. Capela gibi, Gallinari gibi, Lou Williams gibi deneyimli oyuncularla harmanlanmış. Ve yıllardır bu sistemle ilerleyen bir Atlanta Hawks. Şimdi ben yorum yapmadan önce sana bir topu salmak istiyorum. Senin bu 2-2 olan final serisi hakkındaki düşüncen ne? Şimdi Milwaukee'de oynanacak 5. maç. Ve serinin geleceğini ne düşünüyorsun yani?
Abi ya Doğu'da çok efsane bir seri izliyoruz. Ben bu maçın 7. maça kalacağı, bu serinin 7. maça kalacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Trae Young yokken Atlanta çok iyi bir reaksiyon gösterdi ve maçı kazandı. Hani evet Antetokounmpo'nun talihsiz bir sakatlığı oldu ama orada kendi süperstarının maçın başından beri yokluğunu çok iyi kamufle ettiler ve aslında maçın başından beri aldıkları liderliği bir daha geri bırakmamak üzere maçı kazandılar. Hani Atlanta Hawks senin de bahsettiğin gibi böyle bir anda çok iyi yapılan bir takım. Bundan 3-4 sene öncesinde Atlanta Hawks'ın ismi bile geçmezken işte bir Trae Young draft'ı üstüne Bogdanovic, Danilo Gallinari gibi iki tane isim katıp şeyden free agent'tan Clint Capela'yı işte Houston Rockets'tan takaslayıp oradan bir de John Collins'i koyunca çok iyi bir 5 çıkarttılar. Üstüne bir de Rajan Rondo'yu getirmişlerdi. Rajan Rondo'nun kimyası uymayınca, o kavgacı yapı Atlanta'ya uymayınca Lou Williams'ı getirip, Lou Williams biliyorsun bu maçta da ilk 5 başladı ve çok da iyi bir performans sergiledi. Lou Williams'ı getirip, Lou Williams'la beraber de o yapıyı sağlamlaştırıp Doğu'da finale kalmayı kesinlikle bu sezon pandemi sezonunun sürprizlerinden değil, hak edilen bir finale kalma olarak görüyorum. Geçen sezon işte Miami Heat'in beklenmedik sürprizi gibi değil. Yani bu sezon Atlanta bağıra bağıra biz finale geliyoruz dediler. Ve finale de yakıştılar. Hani açık söyleyeyim. Belki Brooklyn'le eşleşseler yarı finalde böyle olmazdı. Yani Philadelphia'ya kadar kolay geçmezdi ama onların yani kura şansı denilen bir şey de vardır. Kura şansı bunu getirdi. Milwaukee Bucks da bence Brooklyn'i doğuda eleyebilecek tek takımdı ve doğuda oturdu çatır çatır da Brooklyn Nets'i elediler. Harika bir seri oluyor. Yani doğuda da çok iyi bir seri geçiyor. Finali buradan finale çıkacak isim takım Phoenix Suns'ın üzerinde iki tane farklı oyun yapısı getireceği iki takım. Çünkü ikisi de çok farklı oynuyor takımların.
Yani abi dediğin gibi ikisi de çok farklı oynuyor. Bir de saçma bir denklem var dediğin gibi. Yani Atlanta eğer Brooklyn'e karşılaşsaydı ilk turda kim elemişti? Atlanta New York'u yanlış hatırlamıyorsam.
Evet,
New York. Veya Miami ile karşılaşsaydı daha başka durumlar olabilirdi o, biliyor musun? Yani Atlanta'ya daha ters gelen takımdaydılar. Çünkü benzer yapıdaki takımdalar, anladın mı? Daha şütör. İşte daha baseline oyunu oynayan, hani beşliğinin yayıldığı oyunu oynayan benzer yapıdaki takımlar, ama Sixers'ın gelmesi ve Ben Simmons'ın öküzlüğü. Onun dışında New York'un playoff tecrübesizliği. Sadece Randall üzerine yıkılan bir oyun ve gerçekten de playoff'ta tecrübesiz takımlar. Yıllardır playoff'un PSG'imle göremez bir takımdı. Atlanta'nın şansıydı. Tabii ki de iyi oynadılar. İyi oynamadan bu başarıyı sağlayamazlar. Zaten sezonun son 10 maçında, 15 maçında bu sistemi gösterdiler bize. Başlarındaki hocaya da alıştılar ve artık o takım içinde John Collins'le trenyen kavgaları bitti. Yeni hocayla beraber. Sezon içindeki değişiklikle beraber. Takım içinde bir uyum var ve bu sene katılan işte Bogdanovic, Capela, Gallinari gibi isimler de bu uyuma kolay adapte oldular. Şimdi Trenyank yok diyoruz. Trenyank dediğin adam sana 40 sayı katıyor her maç. Ve Trenyank olmamasına rağmen Milwaukee Bucks karşısında işte Lou Williams gibi kenar bir skoreri ilk 5'e atıyorlar. Onun dışında Bogdanovic gibi drop shooter'ı daha aktif kullananlar, top kullandırıyorlar. Bambaşka bir seviyede oynadılar bence Trenyank'ın olmadığı maçta. İşte Kevin Oerter mesela fakir Klay Thompson diyorum ben ona. Yani, fakir Klay Thompson'lığını artık Klay Thompson'a evirmeye başladı. Mesela geçen program konuşmuştuk ya Cem abi sen ben klasik olarak ben de dediğim defa konuştuğumuzda şunu diyordum, hani Golden State hani yeni bir yapılanma yapıyor. İşte Draymond Green yerine Alperen Şengün'le beraber belki yeni bir Draymond Green yaratabilirler ama Curry yaratamazlar, Klay de yaratamazlar diyordum ya. Mesela Kevin Oerter yani bir Klay olamasa bile Klay'e yakın olabilecek, en yakın olabilecek oyuncu NBA'de. Duncan Robinson'la beraber. Duncan Robinson'la Kevin Oerter yeni bir Klay Thompson evrimi yaşayabilecek oyuncular. Tabii ki de daha önlerinde yol var. Ama bu iki isim bu gömleğe, bu kıyafete en yakın isimler ve Milwaukee Bucks karşısında da bunu gösteriyor Kevin Oerter yavaş yavaş. Yani bu çocukların da şimdi yaban atmayalım abi, ilk playoff'u muydu desem, ilk playoff'u hatırlamıyorum şu an. Geçen sene kaldılar ama gözümün önüne gelmedi bile. Ama yani ilk doğu finali olduğu kesin. Hatta o kodadaki neredeyse herkesin ilk doğu finali. Galinari'nin olması lazım bir tek. Onun için yabana atılmayacak bir iş yapıyorlar. Yani doğu finali bu saatten sonra elenebilirler de. Gayet doğal. Antetokounmpo olmasa bile Milwaukee Bucks güçlü bir takım. Elenebilirlerdi ama şu an zaten başarılılar. Şu an zaten sezonu en zirveye tamamlar. Yani şu an geçen programda da söyledim. Atlanta Hawks'ın GM'i hani burada elensek de olur diyordur. Anladın mı? Çünkü istedikleri zirveye ulaştılar. Bir dahaki sene daha güçlü geleceklerini onlar da biliyorlar yani.
Kesinlikle. Ya bu arada geçen sezon kalmayı bırak abi. Geçen sezon sonuculuktan son anda kurtuldular. Hani doğuda berbat bir seri geçirmişlerdi. Onu da söyleyeyim. Yani abi çok güzel bir iki, yani doğuda batıda çok güzel seriler izledik. Clippers'ın, şimdi Clippers hatırlığını bırakacak olursak da orada da mesela Terrence Mann, Reggie Jackson, Paul George, yani çok iyi karakter koydular. En azından pes etmediler. Abi ama yani Jordan Phoenix'in geleceğine ben işte malum oluyor. Herkese malum olmuştu o zaten. Ama doğudan şu anda hala ben kimin geleceğine şeyim çünkü. Kararsızım çünkü biliyorsun Giannis'in durumu belli değil. Yani bir bağ kopması yok diyorlar. Yani en azından Woj öyle söylüyor. Umarım da zaten yoktur. Ama bir 10-14 gün yok. O kesin. 10-14 günde de biliyorsun 2-4 maç oldu. Geriye kaldı en fazla 3 maç. Yani 10-14 günde o 3 maçın hepsi oynanacak mecbur. Çünkü ikişer gün arayla. Hani 6 günde oynayacak. Belki de finalleri de kaçırma ihtimali var ya. Finallerin ilk maçlarını eğer kalırsa. İlk maçlarını kaçırma ihtimali var Yannis'in. Yani Milwaukee bu durumdan nasıl etkilenecek? Trae Young sakatlığından nasıl dönecek? Çünkü o kemik çürümesi de çok kötü bir sakatlık. Şu anda seriyi çok etkileyecek faktör var. Ben bir sonraki maçı heyecanla bekliyorum ya.
Ben de abi bekliyorum. Sonraki maç da bu akşam oynanacak yanlışım yoksa.
Evet.
Kutlaydı galiba. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. İlk önce bir Clippers hakkında biraz söyleyeceğim. Onu demeyeceğim. Haterlık yaptık ama sezon başından beri dediğimiz şey Clippers'ın başına geldi abi. Dar rotasyon. İşte yanlış rol dağılımı. Clippers'a ağır mal oldu. Yoksa şimdi şu dört takımın arasına baktığın zaman hani Clippers'ın şampiyon olma potansiyeli çok yüksekti yani. Kavay olsa. Yani ağır top abi Kavay.
Kavay çok etkiliyor abi. Kavay bir takımın gerçekten ona da çapraz bağ kopması falan dediler. Ondan sonra maçlarda oynayacak oynamayacak tartışmaları çıktı abi. Ya bu adamın çapraz bağı koptuysa bu adam zaten oynayamaz. Bu sezonu bırak. Önümüzdeki sezonda oynayacağı bile şüpheli.
Hani, ben sana şüpheliyim mi? Kavay bence erken emekli olacak.
O çok önemli bir iddia ama abi umarım olmaz ya. Bir an düşündüm de çünkü Kavay ben hala izlerken zevk alıyorum Kavay'ı.
Ben de alırım ama erken emekli olabilir çünkü o yani dediğimiz gibi hani geçen programda da dediğimiz gibi yani Atatürk'ün tahvil ettiği bir Kavay öyle bir sporcu yani. Ama hani artık bir bıkkınlık bir sıkkınlık var o şampiyonlukları aldıktan sonra yani gerçekten top bir seviyede oynuyor yani. Başarıları da o seviyede. Göreceğiz bilmiyorum yani. Clippers hakkında büyük değişimler görebiliriz. Çünkü bu kadroyu artık elde tutmak zor. Şimdi Reggie Jackson'da bir ayrılık sinyali verdi.
Ben sanmıyorum kadronun geri kalanında işte yani çünkü yetersiz olduğu belli oldu abi bu dört tane takım arasında en dişisi oyken çok rahat şekilde elenmeleri. Gerçi Phoenix ekstra oynuyor ama yani gene de belli oldu. Onun için bir Clippers'ta bir değişimi olacak. Yani onları arkada bırakırsak işte Milwaukee Atlanta'ya bakarsak abi Antetokounmpo ve Trae Young'un olmadığı dönemde Milwaukee cephesinde Holiday, Middleton işte PJ Tucker ya yani çok olmasa da skor yükünü taşıyorlar. Ama kenardan gelen çok bir desteği yok ya Milwaukee'nin.
En büyük destek Brian Forbes.
Brian Forbes aynen. İşte Bob Portis. Belki.
Aynen, belki.
İşte Jeff Teague giriyor ama eski Atlantalı. O da bir skor katkısı yok. Hatta son maç asist katkısı bile yok yani.
Jeff Teague'in katkısı var mı abi?
Hayır yok abi bitmiş yani. Yani bakıyorum Chris Middleton'ın eline bakacak bir Milwaukee olacak. Atlanta cephesine bakıyorum. İşte Bogdanovic ve Lou Williams ve Kevin Herter'in skor yükünü çektiği. İşte Capella'nın da boyalı alanda bir şeyler denediği bir dörtlü var. Onlardan da kenardan işte Gallinari geliyor. Bir de iyileşen Cam Reddish geliyor. Yani onlardan biraz daha kenarı kuvvetli. Ama Milwaukee'nin işte... Deandre Hunter sakat ya.
Sakat ama geri döndüğünde o da bir opsiyon.
Tabii dönerse o da zaten Deandre Hunter'la Trae Young dönerse bu sefer Lou Williams da kenara geliyor. Yani bu sefer bench'i bayağı güçleniyor. Ama işte dönerse.
Çok bir soru işareti aslında.
Aynen burada bayağı bir soru işareti var. Sadece şunu diyebiliriz. Milwaukee buraların deneyimlisi. Onu biliyoruz.
Evet. Yani çok final oynadılar. Çok kaybettiler. Aynen. Kaybetmeye alışkınlar. Kazanmayı bilmiyorlar ama.
Finalde. Aynen. Finali siktir et. Çok playoff oynadılar. Anladın mı? Çok evet. Playoff oynadılar. Onun için böyle bir deneyimleri var. İyi bir koçları var. Atlanta playoff'u işte son 5 sözün içinde konuştuğumuzda biraz daha yeni yeni tatıyor. Finalleri yine uzun zamandır tatmıyor yani.
Kesinlikle.
Ya Milwaukee'nin deneyim avantajı var. Yani bu bize ne katacak ya? Ben serinin devamını çok öngöremiyorum açık söylemek gerekirse. Sen de zaten aynısını söyledin. Hani kim çıkarsa çıksın bana sürpriz olmayacak. Tabii ki de gönlüm Atlanta'dan geçiyor. Ama hani yani Milwaukee çıkarsa da nasıl oldu demem yani. Çünkü İki takımında değişik faktörleri var. Ama Atlanta finale çıkarsa hani herkes Phoenix'i tabii ki de önde görüyor. Ben de önde görüyorum ama bir şey olacak ya. Güzel bir savaş olacak. İki genç takımın savaşı olacak. Oradaki şeyi de Chris Paul Trae Young'dan çok Clint Capela ile DeAndre Ayton belirleyecek. Ben
öyle bir şey olur. İçerisi çok önemli abi. Yani,
aynen abi. Dıştan tip satıyor.
Evet. Şöyle bir durum var. Phoenix'in kazandığı serilere baktığımız zaman Abi Lakers serisinde DeAndre Ayton içeride çok boş kaldı. Andre Drummond savunamadı. Üstüne bir de savunamadığı yetmezmiş gibi DeAndre Ayton yani Lakers serisinde kariyeri boyunca alamadığı kadar hücum ribaundu aldı. Hani bunlar da seriyi çok etkileyecek durumlar. Bakalım yani doğuda finalist en fazla 6 gün içerisinde belli olacak maksimum. 6 gün sonra NBA finallerini yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız deyip ben de hemen ani bir konu geçişi yapmak istiyorum. Bugün aslında az önceki konuşmamızda yani kayıttan önceki konuşmamızda bu konu yoktu ama ben bu konunun çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da asıl gündemimize geçeceğiz diyelim. Abi biliyorsun Dallas'ta Jason Kidd koç oldu. Antrenör oldu. Abi yardımcısı kim oldu?
Kim oldu abi? Ben onu kaçırdım ya.
JJ Barea. JJ Barea'yı emekli ettiler ve Jason Kidd'in yardımcısı olarak asistan koç olarak yönetime kattılar.
Abi çok iyi muhabbet ya. İki tane Dallas tarihinin en kritik oyun kurucularını buraya sokmak gerçekten de apayrı bir şey olmuş ya.
Bu ikiliyi toplayan isim de Dirk Nowitzki. Hani 3 efsane, 3 Dallas efsanesi takımı tekrardan kuruyor ve potansiyel bir Dallas efsanesine daha zemin aramaya çalışıyorlar. Çok özel bize, çok özel bir şey bence bu.
Abi şurada bir de şöyle bir avantaj olacak. Çok güzel bir şey ama hani Luka Doncic için Jason Kidd ve JJ Barea gibi iki tane belki de hani Dallas tarihinin dediğimiz gibi en iyi oyun kurucularının ve NBA tarihinde sayılı oyun kurucularının ve skorerlerinin JJ Barea için diyorum. Değişik bir şutördür. Böyle bir sınıflandırması, böyle bir eğitim görmesi çok büyük etki edecek Doncic'e.
Kesinlikle. Hani Doncic evet zaten NBA'ye geldiğinden beri çok üst düzey bir oyun kuruyor ama yani Jason Kidd tandeminden geçmiş bir Doncic abi benim gözümü korkutmaya yetti. Hani ondan da bir şeyler kaptıkça herhalde hem elit bir şutör, hem elit bir oyun kurucu, hem elit bir pasör. Yani en komple yani NBA'de ilerideki senelerde izleyeceğimiz en komple adam olacak. Yani Jason Kidd tandeminden geçtikten sonra bakalım yani ben bu iki Dallas'a bu iki katkı beni çok heyecanlandırdı. Jason Kidd'in yerine de Fizdale geçti Lakers'a. Eski Memphis koçu. Bakalım nereden yani.
Gördüm onu.
Çok NBA'de çok gündemler ya bu sezon gündem yine çok değişecek. Geçen sezonki gibi bu free agent'ta veyahut da trade dönemlerinde çok şeyler olacak. Sular çok kaynayacak. Çünkü Jason Kidd de kendi takımını kurmaya çalışacak. Luka Doncic de o takımda herhalde çok büyük bir söz sahibi olacak. Çünkü onun etrafına kurulacak. Dallas'ta bir şeyler değişiyor abi. Ben heyecanlanıyorum Dallas'ta.
Katılıyorum abi. Ama Doncic'in yanına bir iki parça lazım ya. Tek başına olacak iş değil bu.
Ben şu an Dallas GM olsam otururum ki hani iki elimi kafamın yanlarına koyarım işte kafamı iki elimin arasına koyup şeyi düşünürüm. Ya bu Porzingis'ten nasıl kurtuluruz? Ya çok büyük bir maaş katkısı alıyor ve hiç verim veremiyor. Zaten sezon boyu sakat ediyor. Playoff'larda dönüyor. Playoff'larda takım batırıp geri sezonda tekrardan sakatlanıyor. Hani bir an önce şu Porzingis'ten kurtulup onun yerine böyle Doncic'in yanında böyle etki edebilecek bir adam lazım.
Yok, abi onun yerine var ya onun yerine 3 tane takım oyuncusu alırsın ha.
Vallahi ben Porzingis yerine bileyen bir de bir kutu mandala ben Porzingis'i veririm abi.
Aynen. Bir kutu mandal
ya da bir kasa bira veririm ben Porzingis'i.
Bir kasa bira verirlerse ben hiç düşünmem. Porzingis'in yanında bir de şeyi veririm. Powell'ı veririm.
Ya Dallas'ın geleceği güzel. Cem abi yokken biraz Dallas söyleyelim. Dallas'ın geleceği güzel. İşte dediğimiz gibi iyi şekillenmeli yani. Daha artık şu Porzingis'siz illetinden kurtulup daha iyi şekillenirlerse güzel günler onları bekliyor.
Kesinlikle hani Dallas'ta bu üzerindeki ölü toprağını atmalı bir an önce. Ve biliyorsun şimdi Dallas'tan demişken hemen Dallas'ın da şu sıralar en büyük trade gündemine ve NBA'in de en büyük trade gündemine geçelim yavaştan. Abi Lillard takasını istediği konuşuluyor ve en ciddi adayın Dallas'la Lakers olduğu konuşuluyor.
Abi şimdi bu Damian Lillard dediğimiz adam NBA'in
belki de en büyük skoreri Kevin Durant'tan sonra. Ve gideceği her takım bir gömlek değil iki gömlek sınıf atlar.
Nereye giderse gitsin. Bugün Detroit'e gitse iki gömlek sınıf atlatır.
Detroit'e playoff yaptırır.
Yani dedim ya işte iki gömlek sınıf atlatır abi. Çok rahat şekilde. Şimdi Dallas, Doncic'le beraber Lillard ama Lakers'ta Anthony Davis, LeBron James'e Damian Lillard.
Yani yan yana var ya karışır.
Abi yani yan yana düşünmek sağlıklı Anthony Davis, sağlıklı LeBron James'e Damian Lillard demek şey demek yani bu Avengers. Direkt Avengers abi yani.
Avengers evet.
Yani bu takası kim bitirebilir bilmiyorum ama Lillard'ın istediği olur orası kesin. Yani Lillard yani nerede yaşamak istiyor bundan sonra?
Yani Lillard Oregon'da bile yaşamak istemiyorsa büyük ihtimalle yani. Çünkü Oregon'a zamanda gitmiş biri olarak söylüyorum. Yani bir Work and Travel programı kapsamında 3,5-4 ay Oregon'da yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani Amerika'nın en güzel bölgesi yani en güzel şehirlerinden bir tanesi. En güzel şehir olarak geçiyor hatta Oregon. Portland Oregon. Yani orada bile yaşamak istemiyorsa büyük ihtimalle şaşalı, görkemli dediğimiz hayat olan ya Kuzey Denizi ya da biraz daha batı tarafına doğru yani Los Angeles, New York taraflarına doğru kayıp oralarda yaşamak istiyordur. Yani abi
ben New York Knicks olursa da şaşırmam bu arada.
New York Knicks çok zor abi hani. Çünkü New York Knicks'in maaşını yani Damian Lillard çok yüksek bir maaş alıyor. Ve New York Knicks herhalde Damian Lillard'ın maaşına denk gelebilecek bir maaş boşaltmak için yani elindeki 13 tane oyuncudan 7'sini elden çıkarması falan lazım.
Hani çok problem değil.
Lillard bir de ekstra bir 5 bir de Lillard'ın yediği herhalde onlar için yeterli olur. Lillard'ın
yediği. Yapar.
Lillard'ın yanına 4 kişi koyur işte Randall, Lillard işte o takımı bozma. Getir Lillard'ı başa. Kenarda da Derrick Rose dursun sadece. Kesin playoff yaparlar da artık sakatlık şu bu orasına ben karışmayacağım.
Playoff yaparlar abi orası kesin. Gerisini ben de bilemiyorum.
Abi ben sana şeyi soracağım. Lillard'ın olası bir takas senaryosunda çünkü takasın istediği konuşuluyor. Nereye gitmelisin? Nereye gitse daha uygun olur? Nereye gitmesini istersin? Veyahut da kimle takasın olmasını istersin gideceği takıma? Ya bunu soracağım.
Ya kimle takası olacağını ben bilmiyorum, bilemem. Bunu hesaplayamam ama şunu söyleyebilirim. Ciddi olarak söylüyorum bunu. Bence New York Knicks bu seneki o güzel çıkışından sonra Lillard gibi bir ekleme yaparsa adının hakkını taşımış olur. Yani New York şehrini iyi temsil etmeye başlamış olur abi. Ben öyle söyleyeyim sana.
New York şehri uzun zaman yani Carmelo Anthony'den sonra büyük ihtimalle hiçbir süperstar görmedi yani görmedi. Hatırlamıyorum.
Carmelo'yu da boş ver. Carmelo'yu da böyle Julius Erving'den beri amına koyayım. Yani yıllardır adam görmedim. Ki bu şehir basketbola çok önem veren bir şehir. Yani ve New York yani Amerika'nın muhabbeti anlatayım.
Abi Ninja Turtles'ta bile girişi şey New York Knicks'te yapıyorlar. Hani
aynen öyle.
Çok büyük bir basketbol şehri. Hani basketbola çok değer veren bir şehir.
Çok büyük bir marka New York. Lillard da bu markanın içine yer almak isteyebilir. Ve bu markayı yüceltebilir de.
Ben de takas dedikoduları üzerinden gideceğim. Çünkü takas dedikodularında 3-4 tane takım vardı. Benim de kafama yatan Dallas'ta Lakers vardı. Yani ben açık söyleyeyim. Bu Doncic'in yanında bir Lillard izlemek istiyorum. Hani Lillard'ı 1, Doncic 2 görüp orada biraz daha işlerin karıştığını, batıda biraz daha batıyı biraz daha zorlaştırmak. İşte tamam Portland çok düşecek Lillard'ın olası bir takas senaryosunda ama Dallas'ın çok güçleneceğini bildiğim için ve Dallas'ın da o Luka Doncic için o kendisini etkileyecek performans adamını bulması için ben Dallas'a takaslanmasını isterim ve olası bir takas senaryosunda eğer Porzingis'i verip üstüne 3-4 tane adam verip Lillard'ı kapabilirlerse çok büyük iş olur abi.
Büyük iş olur ama karmaşık bir iş. Bir de Jason Kidd Doncic'i kaldırdı ama Lillard'ı kaldırabilir mi onu da bilemiyorum yani.
Ya evet çok tecrübeli bir koç değil. Ama bu bugün olmazsa bugün kendisi tecrübe etmezse yarın başkanın ne zaman tecrübe edecek? Yani bakalım yani ben Dallas'ı istiyorum. Evet bir Lakers taraftarı olarak ben Dallas'a gitmesini istiyorum. Çünkü Abi benim sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yerim. Çünkü biliyorsun gördün yani şimdi şeyde de Brooklyn'de de Kyrie Irving'in takası konuşuluyor. Kyrie Irving'in mutsuz olduğu konuşuluyor. Orada biraz daha işlerin yani Brooklyn tarzı karışabileceğini düşünüyorum bize. Eğer Lillard Lakers'a gelirse o 3 tane süperstarın egosuyla uğraşmak çok zordur. Ben de o yüzden Dallas'a gitmesini tercih ederim.
Yani aslında göreceğiz. Nereye giderse gitsin Lillard fanı olarak ben her türlü memnun kalırım. Ama dediğim gibi yeni bir markanın doğuşu ve daha doğrusu olan bir markayı yüceltmek, yüce bir markayı yüceltmek çok güzel olur. Ve Lillard'ı da orada görmek, o formayla görmek bana ayrı bir hava katar diyorum. Ve üstüne daha çok durmuyorum ve programın son konusu Türkiye milli takımının olimpiyat elemelerinden bahsedelim biraz. Abi çok iyi başladık. Hatta yarı finale kalmayı garantiledik. İki maç oynadık ve iki güzel galibiyet aldık. Uruguay ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı. Senin fikrin ne hocam? Çek Cumhuriyeti mi? Çekya mı artık? Neyse. Yani
Çekya oldu. Hani 1980'lerde veyahut da 2000'lerde yaşamıyoruz. 2021'deyiz o kat.
Tamam Çekya. Çek işte abi. Çek
yani Çekler için. Evet.
Çeklere karşı, Uruguay'a karşı Suarez'li Cavani.
Uruguay basketbolda çok kötü bir ülke ya. Şimdi şey yapmak olmasın da.
Çok da kötü değiller ama hani futbol kadar sükse yapmış bir takım değil. Yani Güney Amerika deyince basketbolda akla gelen Arjantin ve Brezilya var. İşte Arjantin'de Ginobili sayesinde. Brezilya'da hiçbir şey sayesinde değil kendi kendine edindikleri. Daha doğrusu orada da hiçbir şey sayesinde demeyelim. Şeyin çok büyük payı var. Ulan adamın ismini unuttum ya. Varejao, işte Leandro Barbosa. Öyle insanların evet. çok büyük payı var. Ama gene de tabii ki orada en büyük pay işte Varejao'ya kalıyor. Arjantin içinde de işte Scola, Ginobili, onun dışında Nocioni gibi oyuncular taşıdı. Son dönemde de Campazzo taşıdı. Yani Uruguay'da işte elle tutulur kim var abi? Alba Berlin'in Jason Anthony var. İşte onun dışında kimi söyleyebiliriz? Matias Galfani var. İşte Arjantin Ligi'nde oynuyor Sanlorenzo. Yani çok da büyük bir isimler yok. İyi mücadele ettiler. Ama tabii ki de bir Arjantin, bir şey değiller. Brezilya değiller. Güney Amerika takımları arasında. Milli takımımız bence Uruguay'dan önemli olan Çekya sınavını çok iyi atlattı. Daha vurucu şekilde atlattılar. Furkan Korkmaz'ın, Cedi Osman'ın, bu adamların zaten farklarını görmemiz lazımdı. Yanlarında Melih saçma bir şekilde iyi oynuyor. aynen. Alperen, Sertaç, zaten bu isimler kendini gösteriyordu. Ersan, Burak, Tuncer.
Ömer Faruk da çok iyi oynuyor ya. Faruk da sayabiliriz burada.
Senin yorumunu merak ediyorum ben. Benim üstüne çok konuşacağım bir şey yok. Ben sadece tebrik ediyorum ve beklediğim kadro buydu. Yani Larkin olsa bambaşka bir seviye olurdu bence milli takım. Larkin sizde çok iyi oynuyorlar. Onu söyleyebilirim sadece.
Ya Larkin'in talihsiz sakatlığı bizi çok etkiledi. Çünkü Larkin beklenmedik bir şekilde zaten Anadolu Efes'in bu Euroleague final serisindeki final maçındaki sakatlığı çok etkiledi. O zaten ondan sonra bir de Fenerbahçe maçında Türkiye finalinde Fenerbahçe serisinde üstüne bir de aynı yerden sakatlanınca Türkiye milli takımına gelmemesi hemen hemen benim için kesinleşmişti. Evet kadroya çağrıldı ama sakatlı sebebiyle geri gönderildi. Bir kere yani güncel olarak çok iyi bir kadromuz var. Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, Cedi Osman, Alperen Şengün, Sertaç Barcelona'ya gitti. Harika. Yani Melih Mahmutoğlu senin dediğin gibi saçma bir şekilde hala güzel oynamaya devam ediyor. Gerçekten ekstra bir kadromuz var ve bu kadroda Doğuş Balbay falan hiç yok. Önceki senelerde Doğuş Balbay biliyorsun vazgeçilmez hatta takım kaptanı olarak falan çıkıyordu. Milli takım çok efektif oynuyor ama bunlar tabii referans alınacak maçlar değil. Çünkü bizim asıl referansları biliyorsun Fransa karşılaşması. Çünkü biz artık o seviyelere çıktık. İspanya, Fransa,
Kanada.
Kanada evet. Biz o basketbolda o seviyelere çıktık ve o seviyelerde kalmakta iddialıyız. İstiyoruz da. Çekya gibi takımlar veyahut da Uruguay gibi takımlar bizim için biraz daha kalibresi küçük kalıyor. Yani Çekya'nın en iyi iki oyuncusu Satoranski ile Jan Veseli. Hani bunlar biraz daha yetenekleri sınırlı oyuncular. Ama yani Türkiye kadrosuna baktığımız zaman işte Cedi Osmanlar, Arslanlar, Furkanlar, Alperenler, Sertaçlar, yani hiç beklemediğim şekilde Ömer de bence güzel oynuyor. Ömer Yurtseven. NBA'de daha maça çıkmamasına rağmen bence gayet güzel bir performans sergiliyor. Bakalım yani Türkiye milli takım olarak geleceğimiz açık.
Ben de aynı fikre katılıyorum hocam. Önümüz açık. Galiba Kanada ile eşleşeceğiz. Tam bir bilgim yok o konuda.
Yüksek ihtimalle Kanada.
Yani kim gelirse gelsin korkumuz olmaması lazım. Çünkü turnuvanın en iyi takımlarından bir tanesi biziz. Onu bilmemiz lazım.
Yani abi zaten olimpiyat, ben basketbolda Amerika çok düşmediği müddetçe olimpiyat ve dünya kupası yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adamlar zaten alacak abi, belli. Hani adamların 12 kişilik kadrosunu gördüm mü bilmiyorum ama Kevin Durant, Devin Booker, Chris Middleton, yani saymaya gerek bile yok.
Ama Devin Booker ve Chris Middleton çıkar oradan. Onlar gelmezler bence.
Yani çağrıldılar şu anlık 12 kişilik aday kadroda gözüküyorlar.
O değişiyor ya. Onlar Amerikalılar biliyorsun, biraz daha tripli bir konuda.
Yani şu anda biraz daha ben hala o Kanada devam ediyorum. Çünkü Amerika bu kadar güçlü olduğu müddetçe bence basketbolda oyuncuları boş yere yorup Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi, Avrupa elemeleri, Olimpiyat elemeleri gibi maçlar olmamalı. Zaten futbolda oyuncuların anası ağlıyor, bir de basketbolda ağlamasın. Hani ben bu tarz şeylere biraz karşıyım.
Yani kısmen katılıyorum ama şunu söyleyebilirim. Zamanında Arjantin ve Yunanistan Amerika'dan galibiyet alabildi abi. Amerika'yı eleyebilirler. Onun için her zaman takımların bir şansı olduğunun bir gerçeği var
yani. Ya şöyle söyleyeyim. Milyonda bir, yani Amerika'nın elendiği turnuva, kazanmadığı turnuva şu sıralarda özellikle. Yani şu önümüzdeki işte 40 yılda, 30 yılda çok nadirdir Amerika'nın yenilmesi. Yani şu 40 yılda 100 tane maç yaptılarsa 5 maç 6 maç anca yenilmişlerdir.
O yüzden tabii o kadar bile değil belki.
Yani NBA'de şu anda hala bu kadar güçlüyken Amerika milli takımı, NBA ligi, işte NBA, hatta şöyle söyleyeyim, G lig bile Avrupa'daki çoğu ligden çok daha güzel.
Yani evet, katılıyorum. O yüzden ama işte böyle kısıtlamaya gerek yok ya. Böyle kapatmaya gerek yok bazı şeyleri. Yani oynansın abi. Bir şey kaybetmezler. İbneler zaten paralarını alıyor. Boşver oynasınlar. Bizim için de seyir zevki oluşuyor.
Bakalım abi. Amerika'nın kazanacağı hemen hemen garanti gibi.
Garanti canım. Orası belli de. Bir sürpriz olsa çok tatlı olur yani. Kim yaparsa tabii yapsın.
Şöyle çıkıp Kerem Tunçerili kadro gibi hatta işte biliyorsunuz o finalde Amerika'ya karşı öne geçip sonradan son dakikalarda yenilmemiz, şanssız bir şekilde yenilmemiz bizim için üzücü bir turnuva olmuştu. O yüzden biraz daha şu sıralar şeye çekilsek de o günlerimize geri dönüp Amerika'yı bir finalde yeneceğimiz günler ben en azından hayal ediyorum diyeyim.
İnşallah bir gün olur diyelim.
İnşallah deyip o zaman bugünlük de programı kapatalım Okan'cığım.
Aynen hocam, aynen. Zaten işimiz gücümüz bekliyor biliyorsun.
Aynen, seni bekliyor. Benim de yavaş yavaş yoğun olacağım günler geliyor.
Bizim ama buraya kadar... Tabii ki de programımız da devam ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın yani.
Kesinlikle. Bırakmak yok. NBA finallerinden sonra ufak bir aramız olacak. Sezon finali yapacağız. Ama ondan sonra tekrardan gümbür gümbür geleceğiz. Değişmeyen kadro olarak burada olmaya devam edeceğiz deyip. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 43-44 dakikalık bir kayıt olmuş. Yine ideal bir kayıt bizim için. Çünkü açıkçası senin gittiğin ilk bölümde biz Cem abiyle 1,5 saatlik bir kayıt yapıp öyle çıkmıştık. teşekkür ediyoruz diyelim. Okan'cığım son beklemek istediğim bir şey var mı?
Son beklemek istediğim Painted Array'i takipte kalın. Daha güzel günlerle, daha güzel programlarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.